Evet. Onur Hocam, Serdar Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Buyurun.
İnşallah.
Serdar Hocam.
Evet, inşallah. Şimdi bu proteinlerin ne kadar büyük bir mucize olduğunu önceki programlarda gördük. Her aşaması çok büyük bir mucize hakikaten. Öncelikle bilgi olarak DNA'da saklı. Bir bilginin bir yerde yazılı oluyor olması tam bir yaratılış mucizesi. Çünkü şuursuz atomlar üzerinde böyle bir tecelli Allah'ın ilminin tecellisidir inşallah. Oradan okunması için çok özel enzimler olduğunu gördük. Polimeraz enzimleri. Bunlar da çok büyük bir mucize. Bunların eksikliğinde bu işlem gerçekleşmiyor. Bunun için ek yardımcı proteinler olduğunu gördük. 6 tane transkripsiyon faktörü denilen faktör gerekli bunun için. Ve ayrıca başka proteinler de gerekli. Bunun haricinde şu gerekli. Ökaryot dediğimiz hücrelerde, yani hayvanların hücrelerinde örneğin ve bizlerin hücresinde örneğin çok farklı bir yapı var bakterilere nazaran. Bir gen dizisi okunuyor DNA'dan. Okunduktan sonra da komple oradan bir üretim yapılamıyor. Bu oradan belli başlı kesimler kesiliyor mRNA'dan. O kesilen parçalarda birleştirilerek bir protein üretiliyor. Bu sayede muazzam bir artış oluyor. Biz bugün diyoruz ki 25 bin kadar genimiz var. Ama bu 25 bin genden çok daha fazla sayıda protein kodlandığı biliniyor. İşte bu çok akıllı sistemle bu gerçekleşiyor. Burada özel şifreler olduğunu gördük. Yani nereden kesilecek mRNA dizisi ve nasıl birleştirilecek? Bunun için çok muazzam sistemler var. Bununla alakalı bir detay vereceğim. Bu işlem için 100'den fazla protein olduğu bu tespit edildi. Yani 100'den fazla protein anca daha ribozomun, yani hücre içindeki protein üretme fabrikasının işlem yapacağı şablonu üretiyor. Yani DNA'dan okunması için çok sayıda ek proteine ve robot moleküle ihtiyaç var. Ondan sonra ribozomun anlayacağı şekilde mRNA üretilmesi için 100'den fazla proteine ihtiyaç var. Ve bunlardaki eksiklik bir gelişmeye sebep olmuyor. Aksine kayba ve protein üretilememesine sebep oluyor. Ondan sonra şunu görmüştük. Ribozom iki tane parçadan oluşuyor ve kendileri de zaten protein yapısında. Yani mesela bakterilerde 55 tane proteine ihtiyaç var. Şeylerde ise, insanlarda ise çok daha fazla. Yani 80 küsur civarında 82 tane proteine ihtiyaç var. İki parçasının toplamında. Ama bununla da sınırlıydı. Yani sadece bu iki parçanın olması, yani bir fabrikanın olması yeterli değil. O fabrikayı harekete geçirecek, o fabrikanın işlemesi başladıktan sonra onu devam ettirecek ve sonlandıracak ayrı proteinlerin olduğu tespit edildi. Örneğin başlaması için elimizde ribozom var ama 12 tane başka başlama faktörüne ihtiyaç var. Bu bir. 3 tane devam ettirme faktörüne ihtiyaç var. Bir tane de bitirme faktörünü, bir tane de bu parçaların ayrılmasına ihtiyaç var. Ayrıca bunun dışında aminositleri tRNA dediğimiz bu taşıyıcı moleküllere bağlayan en az 20 çeşitli enzim gerekiyor. Ve bunların her birinin olması lazım. Ve bu yapılardaki tek bir eksiklik, saydığımız yani 100 küsur yapıdaki 100 küsur yapıdaki tek bir eksiklik daha ribozom aşamasında protein üretiminin durmasına sebep oluyor. Nitekim kimi virüsler bulundu. Bu virüsler bu bahsettiğim 12 tane başlama faktöründen bir tanesini hedef edinerek hücre içindeki işleyişe müdahale ediyorlar. Ve bu sayede hastalığın yayılmasına sebep oluyorlar. Yani burada şu gözüküyor. Bütün bu süreç son derece sıkı kontrol altında. Ve kesinlikle her bir parçasına ihtiyaç var. Ve bunlardaki en ufak bir düzensizlik gelişmeye değil hastalığa ve ölüme sebep oluyor. Yani bu evrimcilerin ihmal edeceği bir gerçek değil.
Ve yıllarca işte görüyorsunuz ne iddiada bulunuyor evrimciler. En önde gelen evrimcilerin de iddiası bu. Diyorlar ki kendi kendini kopyalayabilen bir RNA ilk olarak oluştu diyorlar. Bir defa bilginin mutlaka canlılığın başında olması gerektiğini onlar da kabul ediyorlar. Ama burada saklamaya çalıştıkları bir gerçek şu. Kendi kendini kopyalayabilen bir RNA, bir bilginin olması ne demek? Beraberinde onu kodlayacak, onu kopyalayacak başka proteinlerin de zaten var olması demek.
Evet, yani
bunu detayına girmiyorlar, bunu açıklamıyorlar.
Evet.
Bunu böyle hızlı bir şekilde söylüyorlar bu kelimeleri.
Şimdi burada hücrenin yapı taşları çok temel yapı taşları. Yani protein, şeker dizileri, yağlar, DNA. Bunca çeşitliliğin izahı gerekiyor. Yani tek bir yapı taşının bir anlamı yok. Ayrıca orada hazır şeyler var. Hazır yapı taşları var. Yani bugün mesela diyelim amino asitleri ele alalım. Amino asitler için 40 tane enzime gerek var. Bunların aynı zamanda kodlanması gerekiyor. Ve her birinin olması gerekiyor. Şeyler nükleotitlerse amino asitlerden zaten temel yapılar amino asitlerden alınıyor. Onlarda da en az 20 çeşit üzerine enzim gerekiyor. 20 çeşit civarında. Dolayısıyla zaten bu daha ön maddelerin olabilmesi için onlarca enzime ihtiyaç var ve onların da kullanabileceği bir yapı taşı havzasına ihtiyaç var ve bunu da son derece kontrollü olması lazım. Yani mesela bütün amino asitlerin olması lazım. Bütün harflerin düzenli bir şekilde olması lazım ve enerjinin de düzgün bir şekilde olması lazım. Hücrede bu olaylar böyle rastgele olmuyor. Mesela bir örnek vereyim. Şu bulundu. Mesela hücrenin içinde protein üretimi bir çok sayıda işlemden sadece biridir. Ama protein üretimi enerji açısından çok maliyetlidir. Yani hücrede enerjinin %50'sini karşılayabilir. Yani %50'sini tüketebilir. Şimdi böyle bir durumda protein üretiminin son derece kontrollü şekilde yapılması lazım. Kontrolsüz bir şekilde yapıldığında hücrenin enerji kaynakları tamamen oraya doğru sarf olur. Ve yapabileceği diğer temel işlemleri yapamaz ve öyle bir hücre ölür. Nitekim şu bulundu. Çok büyük bir yaratılış değildi. Hücrenin içinde özel bir enzim Allah yaratmış. AMPK adlı bir enzim. Bunun görevi hücredeki enerji seviyesini belirlemek. Yani hücrede enerji yeterince var mı yok mu? Bunu belirliyor. Hücredeki temel enerji kaynakları neydi? Önceki programlarda gördük. ATP adlı paketçikler.
Biyolojik.
Evet, biyolojik piller. Bunlar kullanıldığında işte ADB ve en sonunda AMP'ye kadar düşüyorlar. İşte bu molekül AMPK adlı bu algılayıcı, hücre içindeki algılayıcı, hücredeki ATP ve AMP seviyelerini karşılaştırıyor. ATP seviyesi yani yeteri kadar enerji olduğu durumda ona uygun hücredeki işleyişleri harekete geçiriyor. Yani az olduğunda yani ATP az olduğunda, AMP fazla olduğunda yani hücrede az enerji olduğunda da ona uygun hücredeki işleyişleri devreye sokuyor. Yani yağların üretimi, mitokondride enerji sağlanması, hücrenin büyümesi, şeker sentezi, yağ sentezi bunların her biri mutlaka hücredeki enerji seviyesini düşünerek yapılması lazım. Bu yapılmadığı zaman hücre ölüyor. Nitekim Allah bu mucize molekülü bu sistemle görevlendirmiş. Şimdi ekrana bakacak olursak burada da şu gözüküyor. Bu resimde şu gösteriliyor. Bu ribozom. Ribozom iki parçadan oluşuyor. Ribozomda gördük insanda 82 kadar proteinden oluşuyor. Buraya mRNA gelip buradan protein üretiliyor. Şu halka şeklinde gözüken yapı işte bu işleyişin yapılabilmesi için gerekli olan süreçleri gösteriyor. Şu yanlardan giren maddeler bu ribozomların gerçekten de çalışabilmesi için, yani mRNA'nın gerçekten de ribozom parçalarına tutunabilmesi için, ribozomun ayrık olan parçalarının gerçekten de birbirine tutunabilmesi için, bu diğer enzimlerin gerçekten de bu işi yapabilmeleri için gerekli olan enzimleri, proteinleri gösteriyor ve bunların belli bir düzenle olması lazım ve bunların her birinde doğru şekilde çalışması lazım. Mesela şöyle şunlar da bulundu. Mesela bu şey var diyelim, ribozom var. mRNA'da var ama amino asit yok. O zaman böyle bir durumda protein üretimi olmaz. Yani 20 çeşit amino asitin her birinin yeterli miktarda olması lazım. Nitekim böyle mucizevi bir sistem de bulundu. Hücredeki amino asit seviyesini ölçüyor. Yani hücrede yeteri kadar amino asit var mı yok mu? Varsa izin veriyor bu işleyişe. Yani protein üretimi işleyişine izin veriyor. Yoksa da durduruyor. Yani bu kadar hassas detaylarla protein üretimi şeydir. Yani bir de evrimcilerin bu hayatın kökenine dair uyduruk açıklamalarına bakalım. Mesela Miller deneyi diyorlar. Şimdi Miller deneyi ne? Buradaki olan olaylarla. Miller deneyinde neydi? Güya işte aminoasitlerin, temel aminoasitlerin kökenini açıklamaya çalışacaklar. O da son derece kontrollü deney şartlarıyla üretiyorlar. Ve bozulmasını engelleyecek de tuzaklar hazırlıyorlar. Halbuki yani hayatın en temel yapı taşı olan proteinlerin üretimi için böyle bir sistem gerekli. Ve bunla, buradaki parçaların her biri de en ince detayına kadar kontrol altında. Dolayısıyla buradaki en ufak parçalardaki eksiklik hastalıklara ve ölüme sebep olurken böyle bir sistemin kademe kademe gelişmeyeceğini çocuk olsa anlar inşallah.
Maşallah, bir de bunların her detayını insan olduğu zaman içerisinde keşfediyor ama bunların hepsi en başından beri bizim DNA'mızda bir kere yazılı. Yani bilgilerin hepsi mesela çevre koşullarına göre bir kere bilgi var orada. Mesela o mRNA üretim prosesindeki ilgili proteinlerden birisini virüsün etkileyebileceği, ona da vücudun immün sisteminin önlem alması gerektiğinin bilgisi bile var. Hani biz zamanla bu tip detayları çok keşfedebiliyoruz. Yani biz keşfediyoruz. Normalde çok daha fazlası var Allah'ın izniyle. Teknoloji ilerledikçe biz ancak keşfedebiliyoruz. Buradaki Allah'ın en büyük mucizelerden birisi, daha insanoğlu ilk yaratıldığı anda çevre koşulları, vücudun içindeki bütün koşullar, çıkabilecek hastalıklar, bakteriler, virüslere karşı ve bütün işleyişin bilgisinin baştan yazılı olması. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi ne fiziksel olarak insanda bir değişim, ne vücudun içinde fizyolojik olarak bir değişim, ne hücrenin içerisinde proteinsel anlamda bir değişim, ne organlarında bir değişim, ne de başka bir dokusunda herhangi bir değişim hiçbir zaman yaşanmadı. Yaşanmadığı gibi hem moleküler düzeyde hem de makro düzeyde bütün bilgiler yüce Allah'ın kudretiyle en başından beri mükemmel şekilde yazılıydı.
Evet.
Yani değil mi? Bütün gelişmeler bize bunları gösteriyor. Çünkü başka türlü açıklanamaz. Yoksa ilgili virüsler veya ilgili bakteriler, patolojik hastalık yapan bakteriler, virüsler, immün sistemindeki bilgileri mesela eksik olan bir insanoğlu olsa bunlar hastalar ve ırkı yok ederdi. Ama immün sistem de biz biliyoruz ki bugün kendiliğinden varyasyon oluşturup Allah'ın izniyle immün sistemi kuvvetlendirip gelecek patolojik bakterileri tanıyabilen bir sistem var. Yani bu sistem çevre faktörlerini bilmeyen bir şekilde ortaya çıkmaz. Ancak çevreyi de yaratan, değil mi? Çevrenin içinde yaratıcı yaşayacak canlıyı da yaratan aynı bilgiye, o bilginin tamamına sahip bir yaratıcı tarafından inşallah yaratılabilir. Dolayısıyla bu da bize Allah'ın her şeyi bir bütün halinde yarattığını gösteriyor. İnşallah.
Evet. Yani bu anlatılanlar zaten Allah'ın yarattığının çok kesin ispatı. Öbür türlü bir mantık olmuyor. Hepsi birlikte var olmak zorunda. Mesela DNA var ama DNA'daki hataları tamir edecek sistem yok, olmuyor. İşte DNA var, hücre var, her şey var ama bağışıklık sistemi yok ya da bağışıklık sistemi herhangi bir eksiklik var, yine olmuyor. Her şey var, işte o hocamın gösterdiği protein fabrikasının oradaki enzimlerde bir ikisi eksik, her şeyin tamam olmasına rağmen yine olmuyor. Hepsinin aynı anda aynı hücrede eksiksiz ve mükemmel olarak olması gerektiği zaten Allah'ın yarattığının bir kanıtı ve onu da kendi mantığı içerisinde çürütüyor. Çünkü basamak basamak olamıyor yani öyle bir olur. Yani şöyle olabilir ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Ama Allah'ın öyle yaratmadığını da hem Kur'an'dan hem de bilimsel kanıtlardan, fosil kayıtlardan çok net olarak görüyoruz zaten inşallah. Allah ol demesiyle bir anda eksiksiz yaratıyor inşallah.
Mesela onların yani bütün bunların üzerinde bilginin korunması ve devamı. Çünkü bir şey tamam tesadüfen olabilir, meydana gelebilir ama bir defa meydana gelir. O böyle bir şey zaten söz konusu değil. Bakın onu tekrar üzerinde vurgulamak tabii ki hep üzerinde vurduğumuz bir şey. Ama bunun bakın oluşmuş olan sistemin devamı da sağlanıyor. O hücre ölüyor ve yerine yenileri çıkıyor. Daha doğrusu mayoz veya mitoz bölünmeyle bölünerek çoğalıyor. Canlılık devam ediyor. Ve o ortam tam anlamıyla kopyalanmış oluyor. Burada çok büyük bir güç var. Çok büyük bir ilim var. Bilgiyle bir gerçekleşip hayatın devamı sağlanmış oluyor tekrar. Buradaki Allah'ın sonsuz hakimiyeti, her şeye, her yere olan hakimiyeti açıkça görülüyor burada. Bir mitoz bölünme, o sırada işte bilginin nasıl kopyalanacağı, hangi enzimlerle bir defaya mahsus olarak çalışan özel enzimler geliyor ve bilgi kopyalıyor. Huzursuzca, kalite kontrol mekanizmaları dahilinde oluyor bunlar.
Evet.
Ve hücre aynısının kopyası çıkarılarak tekrar hayat devam ettirilmiş oluyor. Yoksa insanlar onlarca, 20 sene falan, dakikalarca bile yaşayamazlardı. Zaten yani türeme sistemleri tek başına Allah'ın en büyük mucizesi. İnşallah.
Evet. Şimdi, evet, bir ayet okuyarak bitirelim mi yavaş yavaş inşallah? Sen bir şey mi söyleyeceksin?
Bir iki ek daha yapacaktım inşallah. Şimdi bu protein üretimi yapıldıktan sonra şimdi ribozomdan çıktı ama bunun 3 boyutlu yapısı son derece önemli. Hücrenin içinde endoplazmik retikulum adlı bir organel var. Burada özel şeker molekülleri bağlanarak şeker moleküllerinde de zamanla değişiklikler yapılarak proteinin 3 boyutlu yapısı doğru noktaya varıyor mu varmıyor mu, o da özel şekil veren proteinler yardımıyla sürekli kontrol altında tutuluyor. Bütün süreçlere rağmen bazı yapılan araştırmalara göre bu sıkı kontrollere rağmen 3'te 1 oranında protein yapımında istenilen neticeler elde edilmediği görülüyor. Yani istenilen derken, yani bu o kadar zor bir süreç ki, yani protein üretiminden sonra bunun 3 boyutlu yapısına gelene kadar çok muazzam sayıda ihtimal var. Ve bu ihtimaller arasında o bir tanesi protein düzgün çalışması için elverişli. Diğerlerinde hücre zarar görüyor. Aksine kimi hastalıkların kökeninde bu düzgün 3 boyutlu yapıda olmayan proteinlerin varlığı. Bütün bu süreçler neticesinde 3'te 1 oranında bozuk, hatalı proteinler tespit edilebiliyor. Bunu tespit eden ayrıca sistemler bulundu. Yani bazı özel enzimler var. Protein üretiliyor. Üretildikten sonra protein doğru 3 boyutlu yapıda mı değil mi, bunu araştırıyor. Yani bir proteinin başka bir proteinin düzgün katlanıp katlanmadığını nereden bilsin? Böyle bir şeyi neden hedef edinsin? Ve bunu anladıktan sonra buna uygun mekanizmaları nasıl çalıştırsın? Ki bundan sonra nitekim şöyle sistemler keşfedildi. Keşfediyor, yani buluyor. Proteinler hatalı diyelim katlanmış. Buna yönelik eğer fazla bir hatalı katlanma varsa bir sinyal dizisi yoluyla daha demin bahsettiğimiz, burada detaylarını gördüğümüz protein üretim fabrikasını durduruyor. Yani böylece daha fazla yanlış katlanmış protein olmasın. Ama başka bir yoldan da bu katlanmayı doğru şekilde yapacak proteinleri sağlayan, şaperon proteinlerin üretimini artıran başka bir sistem devreye sokuyor. İki tane çok akıllı iş yapıyor. Yani bu buradaki problemi çözecek görevli olan robot moleküllerin üretimini sağlıyor bir. İkincisi problemin kaynağı olan fazla üretimi durduruyor. Çok çok akıllıca bir sistem. Yani ve bunu şuursuz atomlar yapıyor. Ve buradaki diziler çok sayıda atomun molekülün el ele vermesiyle olduğu sistemler. Yani bir diyalektik materyalizmin iddia ettiği gibi zıtların çatışması bir kaos içinde olan bir şey değil. Son derece organize, son derece düzenli bir hiyerarşik yapıda ve birbirine yardımla gerçekleşen şeyler. Ve bunlardaki en ufak bir eksiklik sistemin çökmesine sebep oluyor. Kademe kademe de gelişemez. Çünkü çok sayıda sistem ancak hepsi beraber olduğunda bir anlam var. Tek tek de atomlar çok ileri görüşü insanlar gibi düşünemezler. Yani böyle bir adım oldu. Bu 100 tane daha benim gibi protein olsa en nihayetinde faydalı bir sistem ortaya çıkacak. Bunu düşünerek de hareket edemeyeceklerine göre bütün bu yapı bir anda bütün detaylarıyla beraber yaratılmış olduğu çok açık inşallah.
Evet, inşallah. Yani bir fayda en son aşamada da ortaya çıkıyor.
İnşallah.
Hiçbir şekilde de şuursuz atomlar en son aşamada ortaya çıkacak faydayı da önceden hedefleyemezler. Bu da tarihin en büyük saçmalığının olduğunu gösteriyor Darwinizm bize.
İnşallah.
Hakikaten.
Desteksiz atma denen olay yaşayacak.
Buradan yani bir deli saçması yani Darwinizm yani böyle.
Burada o kadar
Darwinizm'e denilebilir tabii. Onları denilemiyoruz ama şu var tabii yani Darwinizmin geçersiz olduğunu bile bile onun yani desteklemeye çalışmak bu ağır bir sorumluluk getiriyor Allah'a karşı. Ya büyük bir iftira oluyor tabii o zaman. Yani o yüzden son derece önemli ve değiştirilmesi gereken, yani hemen tövbe etmeleri gereken bir konu olmuş oluyor inşallah Allah'tan. Tövbe edip bağışlanma dileyecekler ve bir de ağızlarını bile almayacaklar. Çünkü i̇nşallah. Allah kimse hesabını veremez. Allah'ın huzuruna getirildiğinde bu sistemlerin hepsi tek tek hesabı sorulacak demişti hocamız inşallah.
İnşallah.
Yani o onun tesadüfen olduğunu anlamamış mıydı? Anladım diyecek yani. Yaratıldığını bilmiyor muydu? Biliyordum diyecek inşallah.
İnşallah.
Proteinlerin böyle kendi kendine olamayacağını mutlaka bildiğini söyleyecek inşallah.
Biz burada anlatıyoruz. Evet. Onlar anlamadıkları için biz onlara anlatacağız diye değil. Onlar da biliyorlar. Anlamış durumdalar.
Ama onlar bile bile inkar ediyorlar. Ve aldatıyorlar. Bilmeyen insanları da aldatıyorlar. Yani işlerine düştükleri durum hiç de öyle kolayca böyle çözümlenebilecek bir durum değil. Yani çok çok tövbe etmeleri gerekiyor. Ve çünkü yapılan şey, evrim teorisi denen olay, bir propagandayla ayakta duruluyor. İnsanlara gerçekmiş gibi sunuluyor, anlatılıyor. Hiçbir destek olmadan, hiçbir bilimsel kanıtı olmadan bu yapılıyor. Sırf insanları kandırmak, neye kandırmak? Allah inancından uzaklaştırmak amacıyla yapılan bir kandırmaca bu. Şeytanın deccaliyet sistemiyle yeryüzünde kurmuş olduğu bir sistem bu, propaganda sistemi. İnsanları imandan, Allah'a imandan uzaklaştırmak için yapılan bir aldatmaca.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah bir ayet okuyorum.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırız. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. İnşallah.
İnşallah.
Yaratmak da emir de yalnızca Allah'ındır inşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Yarın saat 22'den itibaren bizi saat 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, ABA TV, Çay TV'den takip edebilirsiniz. Mavi Karadeniz Radyo, ABA TV ve Çay TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
İnşallah.